Selam, Evremsel'e hoş geldiniz. Çok sevdiğim bir şarkıyla başlamak istedim bu bölüme. Bölümün konusunun kimlik ve kendimi nasıl tanıyacağıma yanıt aramak olduğunu düşünürsek daha uygun bir giriş düşünemiyorum çünkü. Hazırsanız başlayalım. Bu benim son birkaç aydır kendimi üzerinde ince ince düşünürken bulduğum bir konu. Düşündüklerimi kendi cevaplarımla, okuduklarımla harmanlayınca bu konuda anlatacak çok şeyim olduğunu fark ettim ve bu bende tatlı bir heyecan yarattı. Sesimin düzelmesini bile beklemek istemedim. Hastaydım, yeni atlatıyorum. Umarım size kötü yansımaz. Bunun olmaması için elimden geleni yapacağım. Bir kitap önerisiyle başlayacağım. Kimlik deyince Milan Kundera'nın aynı isimli kitabını saymazsak benim aklıma direkt Stiller geliyor. Max Frisch'in çok başarılı bir romanı. İsviçre'ye girişi sırasında heykeltıraş Stiller'e tıpatıp benzediği için Stiller sanılıp cezaevinde alıkonulan Mr. White'ın hikayesi diyebiliriz. Spoiler vereceğim. Adam Stiller. Bunu kitabın sonunda anlıyorsunuz. Ama anlayana kadar kimlik, benlik kavramlarına dair derin sorulara maruz bırakıyor yazar sizi. Ayfer Tunç gibi hayranı olduğum insan tahlilleri muazzam bir yazarın bir YouTube videosunda heyecanla, keyifle bahsettiğini görünce hemen almıştım ben bu kitabı ve özümseyebilmek için dönüp dönüp okuduğum sayfaları oldu. İyi bir okuyucu değilseniz veya okumaya bir süredir ara vermişseniz muhteşem bir başlangıç kitabı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence hazmetmesi zor bir kitap. Ama eğer merakınız varsa böyle şeylere çok keyifli okuyacağınızı garanti ediyorum. Altını çizip yıldızladığım bir kısmı alıntılayacağım. Gerçek bir hayat, çok sıradan bir annenin ya da büyük bir düşünürün, hayatı dünya tarihinde yer alan bir önderin hayatı olabilir. Ama bunun olması gerekmez diyorum ben. Önemli olan bizim önemli insanlar olmamız değil. Bir hayatın gerçek bir hayat olmasının neye bağlı olduğunu söylemek çok zordur. Ben buna gerçeklik diyorum ama bunun anlamı ne? Şöyle de diyebilirsiniz. İnsanın kendi kendiyle özdeşleşmesi. Yoksa hiç var olmamış demektir. Bakın avukat bey, söylemek istediğim şu. Ne kadar berbat geçerse geçsin, olmuş olmak önemlidir. Evet. Peki neden son zamanlarda üzerine düşünmek için bu konuyu seçiyor zihnim? Yani neden ben kimim sorusunun peşine düştüm? Mesela doğru mesleğimi yapıyorum diye sorguladım kendimi. Bu dünyaya ne yapmaya geldiğim neden bu kadar önemli oldu benim için? Aslında bunlar varoluşsal sorular ve herkes dönem dönem kendi bunları sorar. Ama cevaplamak çokça cesaret ve belki de hayat tecrübesi gerektirdiğinden hepimiz söndürürüz bu soru kıvılcımlarını. Ama bazen belki gerçekten hazır olduğumuz bir anda, belki o cesareti bulabileceğimizi bilmeden bildiğimiz bir dönemde, belki kocaman, belki minicik bir olayla, küllerinden doğup güçlenerek, yeni sorulara karışarak isyan eder bu varoluşsal sorular içinizde ve sancıya dönüşürler. İnsan böyle sancılarla kıvranırken zihin her boşlukta dikkatini acısına yöneltiyor. Mumun yanmasını izlerken, yemeğin pişmesini izlerken, kedinin kendini yalamasını izlerken falan hep aynı şeyler geçiyor aklımda. Olaylar şöyle gelişti. Bir kafede oturup kitap okuyordum. Bu arada yapmayı çok sevdiğim bir aktivitedir. Tek başına bir kahve içemeyen, dışarıda oturup kitabını okuyamayan, sinemaya gidemeyen, yemeğe gidemeyen insanlar olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ben dönem dönem ihtiyaç duyuyorum buna. Arkadaşlarla çıkmak da çok güzel bence. Evet, hatta bazen arkadaşlarımla olmak da ihtiyaç benim için. Ama bunları yalnız yapmak da kimse için anksiyotik bir alan olmamalı diye düşünüyorum. Neyse, ben kitabımı okurken yan masadaki iki kadının konuşmasına şahit oldum veya maruz kaldım. Biri diğerine şu soruyu sordu. Sana milyonlar verseler yarın yine işe gider misin? O an aynı soruyu ben de sordum kendime. Cevabım tereddütsüz hayır oldu. Hayır, gitmem. Bu cevaba bu kadar kolay erişmek beni dehşete düşürdü. Çünkü zaman zaman yakınsam da ben doktorluğu hep çok sevdiğimi düşünüyordum. Bence aynı soruyu siz de sorun kendinize. Hatta biraz modifiye edelim. Sana milyon dolarlar verseler yine de devam edeceğin şey ne olurdu? Ben uzun bir meditasyon yapmak niyetiyle oturdum bu soruya içimde bir cevap bulabilmek için. Ama tahmin ettiğimden çok daha kısa sürede bir ses yükseldi içimden. Yazmak. Benim ne olursa olsun yapmaktan keyif aldığım şey yazmak. Çok çok çok iyi yazmak değil, çok takdir edilmek değil. Hatta yazmak benim için böyle bir alana dönüşsün asla istemiyorum. Niyetim bir Alfer Tunç, bir Max Frisch olmak değil. Ama yazmak, içime dokunmak, başka başka hikayelerde kendimi anlatmak, insanı anlamak. Çok uzun süreler yazmazsam, illa kurgu hikaye değil, mesela günlük yazmazsam, boş bir kağıda hislerimi yazmazsam, Sait Faik'in "yazmasaydım çıldıracaktım" cümlesi geliyor aklıma hemen. Yazmak benim kendime yakın durma şeklim. Hekimliği sevmiyor muyum acaba diye gözlemledim kendimi. Özellikle nöbetlerde gözüm hep üstümdeydi. Nasıl hissettiğimi, vücudumu gözlemledim ve şuna karar verdim. Ben hekimlik mesleğini de seviyorum. Kritik hastaya dokunmayı çok seviyorum mesela. O anlarda bariz bir şekilde daha canlı oluyorum. Ama burada, bu coğrafyada, bu şartlar altında yapmak istemiyorum. İnsanların burun akıntısı için gece 3'te acil servisin meşgul edebildiği ve bunu kendilerinde hak gördüğü bir yerde çalışmak istemiyorum. Ölüm haberi verirken yanımda güvenlik olmasından ve yine de korkmaktan. Haksız ve kimse kusura bakmasın ama ahlaksız yönetmeliklerden. Büyük hastanelerde hoca baskısından, kıdemli mobbinginden, bütün bunların ortasında bir yaşam mücadelesine dönüşmüş hekimlik sanatından yorulmam bence çok normal. Hekimlerin sorunlarından tek tek bahsedecek değilim burada. Zaten insanlar genel sorunlardan son dönemlerde az çok haberdar olmaya başladılar. Benim burada yaptığım doktorluk bir bekleyiş sürecinden farksız açıkçası. Çünkü nispeten rahat bir yerde çalışıyorum. Pause tuşuna bastım. Yurt dışına gidince de play tuşuna basacağım gibi geliyor. Dolayısıyla yaptığım işten keyif almak ve derinleşmek yerine sadece zamanın geçmesini bekliyorum. Bunu fark etmek o çok ani hayır cevabımı affettirdi bana. Tabii ki hayır olur. Ben Survivor yaşamaya gelmedim. Bunca emeği bu şartlarda çalışmak için de vermedim. Tabii ki başka türlü bir kazancım olsa yarın işe gitmem. Keşke Mina Urgan gibi "bana niye para veriyorlar anlamıyorum, çok sevdiğim bir şey yapıp üstüne para alıyorum" diyebilsem. Bu arada Mina Urgan'ı tanımayanlar için kendisi İngiliz dili edebiyatı profesörü olup bu ülkenin en kıymetli değerlerindendi. Müthiş bir insandı bence ve kaybettik maalesef. İki tane biyografi kitabı var. Ben sesli kitap olarak dinledim. Ve sırf o kitapları dinlemek için yürüyüş yapmaktan zayıfladım dermiş. Bir dinozorun anıları ve bir dinozorun gezileri. İkisi de muazzam kitaplar. Mina Hanım Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerini tanıyor ve özellikle ilk kitabında bu önemli isimlerle tanışıklığına çok yer veriyor. Kimler yok ki kitapta? Faik Rıfkı, Yahya Kemal, Aziz Nesin, Abidin Dino, Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Orhan Veli. Kabaca aklıma gelenler böyle. Ben Tanpınar fangirl'ü bir insan olarak şahsen Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsetmesini bekledim tüm kitap boyunca. Ama olmadı. Belki de yolları hiç kesişmedi. Bu isimlere aşinaysanız delirerek okursunuz bence. Bir alıntı yapacağım sevgili Mina Urgan'dan aklıma gelmişken. Diyordu ki kitapta, "karpuzu kestin, baktın kabak. Yine de yiyecek misin?" Sevmesem de başladığım kitabı bitirmek, beğenmesem de bir filme devam etmek gibi alışkanlıklar olan bana çok iyi gelmişti bunu duymak. Belki size de iyi gelir. Her neyse, ben de Mina Hanım gibi maaş yattığında hayırdır ya demek çok isterdim. Sevdiğin işi icra edip bundan bir de para kazanmak bu dünyada cenneti yaşamaktır bence. Ama uygun şartlarda çalıştığımda, mesela yurt dışına çalıştığımda ben de böyle hissedeceğimi biliyorum. Çünkü ben tıp fakültesini aile baskısıyla yazmadım. Böyle yazan çok arkadaşım olduğundan özellikle söylüyorum. Ben çok istedim tıp okumayı. Hala çok seviyorum. Tıbbın derya deniz bir alanı olması, öğrenecek şeylerin sonsuzluğu çok hoşuma gidiyor. Matematiğe çok benzetiyorum. Özellikle kardiyoloji gibi, majör cerrahiler gibi, acil gibi kritik branşları. Çok zor bir problemi çözüp mutlu olmak gibi. Böyle hastanın kliniğinde dramatik bir değişime sebep olup inanılmaz bir tatmin duyuyorsun. Çok kıymetli geliyor bana bu. Esas sanatı burada başlıyor sanki, hekimliğin. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü ben bütün bunları düşünüp çözümlendirmeye başladığımdan beri bir şeyler daha farklı, Ne yapmam gerektiğini daha iyi biliyorum gibi geliyor. Play tuşuna şimdi de basabilirim mesela, tüm bu şartlara rağmen. Sevdiğim yönlerini ve bu mesleği seçerkenki heyecanımı hatırlamak şimdi daha farklı yapmama yetebiliyor. Kendime şunu da sordum. Acaba kendimi mesleğimi sevdiğime inandırmaya çalışıyor olabilir miyim? Çünkü hali hazırda yapabileceğim başka bir iş yok şu an. Ve kendimi geçindirmek için sevmek zorunda hissediyor olabilir miyim? Çok düşündüm çünkü self sabotage is difficult to recognize. Yani insan kendini çok güzel sabote edebilir ve bunu anlamak çok zordur. Beyin alıştığından yana olduğundan hep yeni fikirleri ve değişiklikleri sabote eder. Kendimi daha önce suçüstü yakaladığımdan tetikte bekledim. Ama mesleğime karşı hissettiğim sevginin pür bir sevgi olduğuna karar verdim. Doğru şartlar altında yazmakla aynı yerde bile durabilir belki benim için. Kim bilir? Bence cevabını duymaya hazır olan herkesin de bu sorulara yanıtlar araması gerekiyor içinde. Tüm cesaretinizi toplayın ve sorun bence kendinize. Milyonlar verseler yine de yapacağım şey ne olurdu? Oscar Wilde'ın dehasından çok emin olması gibi, Picasso'nun ben ressam değil Picasso olacağım demesi gibi. Kendinizden emin olduğunuz o şey ne? Tutku duyduğunuz, sevgiyle yaptığınız, yaparken zamanı nasıl geçtiğini anlamadığınız o şey ne? Sizi size bıraksak olacağınız kişi ne iş yapar? Bunlar çok zor sorular. Cevaplar da belki bir yaşam gerektirir. Ki hiç uyanmamış bir insan için bence böyle. Belki yarı yaşam. Belki yan masadaki sohbete şahit olmanız gerekir. Belki de büyük bir hayal kırıklığıdır ihtiyacınız. Çocukken ne yapmak isterdiniz? Kamyon şoförü olmak bir cevaptır mesela. Buysa isteğiniz neden yapmayasınız? Cevaplarınız hakkında ön yargılı olmayın demek istiyorum. Dansöz olmak istemek de bir cevaptır. Ayşe Şule Bilgiç'in TEDx konuşmasını izledim geçenlerde. Bu arada kendisi Kıraç'ın eşi ve Ayşem şarkısının öznesi. Ayşe Hanım diyor ki ben çizgi film izlemeyi çok sevdim hep ve bunu yapmak istedim. Bu yerden de Pepe doğdu. Hani şu yetişkinlerin bile şarkılarını mırıldandığı Nil Oyalı çizgi film. Ben çocukken de yazmayı çok severdim. Annemin hayatını yazmaya başlamıştım ortaokulda. Epey de yazdım ama sonra kimseye göstermeden yok ettim yazdıklarımı. Bunun sebebini merak ettiyseniz ki bu da çok normal ama affedin açıklamak istemiyorum. Kendinizi tanımlarken kullandığınız sözcüklere bakın derim bir de ben. Bu sözcükler çok güçlüdür ve bir hikayelerin olmaması imkansız. Atıyorum, güçlü biriyimdir diyen birinin zayıflıklarını göstermekle ilgili çekinceleri olabilir mi? Mesela yetiştiği ailede yardıma ihtiyaç duyan biri olduğundan böyle bir savunma mekanizmasının kalkanı ona kendini güvende hissettiriyor olabilir mi? Bu kişi güçlü olmasa ne olur? Ya da duygusal biriyim diyen birinin kabul görmek için duygularını alenen yaşıyor olması mümkün mü? Merhamet, şefkat, üzüntü gibi toplumda kabul gören duyguları yoğun yaşadığını söyleyerek onaylanmak ve belki bazen bakım verilen durumunda olmak ihtiyacını sağlıyor olabilir mi? Bunlar tabii çok basit ve belki de birçok insan için geçerliliği olmayan psikolojik tahliller. Zaten dünyadaki insan sayısı kadar hikaye var. Ama sahiplendiğimiz her sıfatın bir alt metni mutlaka vardır demek istiyorum. O metinlerde çözümlenmeyi bekleyen hikayeler yatıyor olabilir. E ne diyelim kendimize derseniz bence kendimizi bu farkındalıkları yaşadıktan sonra herhangi bir şeyle etiketlemeyelim. Ben kıskanç biriyim, ben öfkeli biriyim, ben çekingen biriyim demeyelim. Çünkü bu etiketler öyle olmamız gerektiği mesajını verir bize. Kendimizden uzaklaşırız bu şekilde. Kendinden uzaklaşmak. Açıkçası ben bu sözlerin ne anlama geldiğini kavrayamıyordum tam olarak. Kendini tanımak, kendini sevmek. Ne demek yani bunlar? Havada kalıyordu bende hep. Yapay geliyordu. Popüler söylemler oldukları için yeni gibi dursalar da binlerce yıl önce de filozoflar, yazarlar, Budistler farklı isimler vererek aynı şeyden bahsetmişler. Kendilerini tanıyabilmiş, bunu başarabilmiş insanlar bunun ne demek olduğunu anlatmak için başka başka adlar seçmişler. İlahi zeka demişler, üst benlik demişler, üst insan demişler, öz benlik demişler. Ben kendimle bu sene karşılaştım. Bir seansta terapistim sizinle gurur duydum. Benliğinizle karşılaşmışsınız demek ki kendinizle iletişim kurabilmişsiniz dedi. Çok doğruydu. İlk kez bütün bunlar ne anlama geliyor anlayabildiğimi o zaman fark ettim. Çok doğruydu gerçekten ve dediği gibi çok kıymetliydi bu. Karşılaştığım anı çok iyi hatırlıyorum şu an kendimle. Meditasyon hep yaptığım bir şey ama o gün her zamankinden farklı bir şey oldu. Bir soru sordum içime ve bekledim. Genelde bir cevaba ulaşmak yerine cevabın artık çok önemli olmayacağı derecede gevşemiş ve rahatlamış olurum. Sonra sanki böyle yığınla kolinin arkasından bir kol yukarı doğru çıktı. Dinlemek için yaklaştım. Ben yaklaşınca o kendini kurtardı. Ve tabii ki bendim o kolun sahibi. Ve sorduğum soruya bir cevap verdi. Çok içime sinen bir cevaptı. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki böyle omurganızda yaşayan biri var. Tanrı kırıntısı gibi. Ona sonsuz güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Ben ne zaman yol ayrımına gelsem ona danıştım hep sonrasında. Onunla bir hissediyorum artık kendimi. Tüm cevaplar içimde, omurgamda. Buna inanıyorum. Kendimi tanımak ne demek biliyorum artık. Mesela kendini sevmek, uzun süt banyoları yapmak değil. Pahalı parfümler kullanmak değil, en başarılı olmak değil. Benim kendimle karşılaşma anım evet belki belli bir günde ve bir anda oldu. Ama beni o ana hazırlayan bütün hayatım, aştığım bütün zorluklar, 2 senedir gittiğim terapi, okuduğum kitaplar, kendime yaklaşmak için yaptığım meditasyonlar. Herkes için meditasyon olmak zorunda değil bu arada. Kimi dua eder, kimi sadece boşluğa bakar. Bunların hepsi aynı meditatif etkiyi verebilir bence. Verdiğim kararlar ve başıma gelenler, bütün bunların hepsinin ürünüydü o an. Terapiye gitmeyi bu arada insanlar kolay bir şey zannediyor. Size yemin ederim terapiden kaçmak için yüzlerce sebep bulunabilir. O koltuğun özellikle konforlu olması sizin konfor alanınızın kilometrelerce uzağınızda olmanızı örtbas etmiyor. Rahatlatmaz terapi. Yaranızı kazır. Hatta ben sandığınız şeyin kabuk olduğunu görürsünüz. Kaldırıp altına bakarsınız. Benim en içime ulaşma anım o kabukları fark etme ve onları canım acıya acıya kaldırmalarımdan sonra oldu. En başta gördüğüm Merve Çakmaktaş ailesinin bir üyesi gibi böyle ne bulduysa kendini kapatmak için üzerine geçirmiş ve o kıyafetlerle bütünleşmiş bir kadındı. Mesela şunu hatırlıyorum o Merve'ye dair. Ne hissetmesi gerektiğini düşünüyordu o. Ne hissettiğini değil. Nasıl davranması gerektiğini düşünüyordu. Merve olarak içinden ne yapmak geldiğini değil. Bir şey tecrübe ederken bir şey tecrübe ediyor olmayı düşünüyordu. O şey değil. Dolayısıyla ben o kadını gördüğümde kendisinden çok da hoşlanmadım. Ama vazgeçmedim. O üzerine yapışmış kıyafetleri çıkardım. Yeni çiçekli elbiseler dikti. Yani şöyle bir dönüp bakınca kendime kuş bakışı bakabildiğim anlar hep bir zorluğa tekabül etmiş hayatımda. Zor zamanlar kendini tanımak için bir fırsat olabilir diyorum değerlendirebilene. Gibi dizisinde bir bölümde Yılmaz şey diyor. Sağlıklı insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor kardeşim. Çünkü sevilmediği zamanlar insanın adeta antrenman zamanlarıdır. Kendini tanıma egzersizi gibi düşün. Bu arada son zamanlarda izlediğim en iyi dizilerden. Kara mizah gibi de, durum komedisi gibi de bilmiyorum nasıl tanımlanır, hangi kategoriye girer. Ben çok sevdim. Henüz izlemediyseniz bakabilirsiniz bence. Yılmaz haklı yani. Kendimi çok da sevmediğim ve bu sebeple de müthiş bir antrenmana zorlandığım bir dönemde yazdığım bir şey çıktı karşıma geçenlerde. Gülümseyerek okudum ve iyi ki yaşamışım dedim. Ne de çok büyütmüş beni. Bu bölüm için farklı bir hikaye daha yazdım ama bunu da okumaya karar verdim. Bu kararı almadan önce biraz tereddüt ettim açıkçası. Kalp kırıklığımı ortaya sermek bana kötü gelir mi diye sordum içime. Şöyle bir baktım. Japonların kintsugi sanatı gibi ben o kırıktan çok güzel bir sanat eseri inşa etmişim. Yeri belli, izi belli ama kırık hattında yaşanmışlığın çiçeklendirdiği bir yapıştırıcı var artık. O yüzden hem bu hikayenin bu podcast'ı hak ettiğini düşünüyorum. Hem de bence insanlar duygularından daha kolay bahsedebilmeliler. Kalp kırıklığından, üzüntüsünden, yasından bahsederken utanmamalı insanlar. Bence ile başlayan her cümle insana bir sorumluluk yükler. Bu hikayeyi paylaşmak da benim kendime karşı sorumluluğumu yerine getirmek olsun. Tabii ki ismi ve ülkeyi değiştirerek paylaşıyorum. Barış İtalya'ya gidiyormuş. Gitsin. Hoşça kalsın. Mümkünse tüm anılarımızı da götürsün. Ona pek yük olmaz da yine isterse bir köşeye savursun. Başka başka kadınlarla tanışmış. Tanışsın. Hatta sevişsin. Ama madem yaşamaya hevesi varmış, bizi neden öldürmüş? Tutkusunu mu yitirmiş? Ağlarken görünce beni acımış, kusarken görünce tiksinmiş miymiş? Doğru mu anlıyorum? Beni pek de sevmemiş. O zaman onca şefkati nedenmiş? Yahut sevmiş beni ama sevilmeden sevmek onun karakteriymiş. Sevildiğini anlayınca ya çocuklaşır ya kaçarmış. Başından sonuna sıradan bir ilişkiymiş bu. Bitmiş. Her sıradan ilişki gibi sızısı canımızı çok yakmış, geçecekmiş. Barış isterse Mars'a gitsin, onu karşımda tutan bendeki kabullenmeyiş. Kanatlar yaratsın zihnim ona, anıları vazgeçtim, götürmesinmiş. Belki yakın gelecekte pek de görünür olmayan bir gün, belki hepsinden fıkra yapıp gülerimmiş. Barış İtalya'ya gidiyormuş. Gitsin, hoşça kalsın. Evet. Ben zamanla geçtiğine inanmıyorum bu arada. Zaman geçer sadece. Senelerce kaybettikleri insanın yasını tutanlar var bu yeryüzünde. Zaman sadece geçer. Doğan Cüceloğlu'nun sen üzgünsün diye dünya durup sana yol vermeyecek demesi gibi. Zaman geçiyor diye sizi çok önemseyip acınızda savurmayacak. Sizin o geçen zamanla ne yaptığınız önemli bence. Zaten bana göre başımıza geldi sandığımız şeyler bizim kendimizle karşılaşmamız için yolumuza çıkardığımız şeyler. Dolayısıyla kendi üzerimize çalışmak için müthiş dönemler. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken dedi ki, Merve biz kendimizi tanımaya uğraşabilecek kadar şanslı insanlarız. Çünkü bu coğrafyada her uğraşı gibi bu da külfetli. Peki buna ulaşamayan ve bildiği hayatı ezbere yaşayan insanlar ne olacak? Bu soru kalbime dokundu benim. Terapiye ulaşılabilir bir şey değil. Kitaplara sürekli zam geliyor. Hepsini geçtim, insanın kendini yargılamadan anlayabilmesi bile mümkün değil buralarda. Sokrates'in dediği gibi sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Peki bunca insan sorgulamanın bile en hafif cezasının dışlanmak olduğu bu yerde yaşarken harcanan hayatlara ne olacak? Bu düşüncelerle yazdığım başka bir hikayeyle kapatacağım bu podcast'i. Sanırım birazcık uzun bir bölüm olacak bu. Düzenlemeyi bitirdiğimde. Buraya kadar dinlediyseniz bana aşık olabilirsiniz dermiş. Teşekkür ederim. Hikayeye girmeden veda etmek isterim. Keyif aldıysanız Evremsel'i takip edebilir. Bana Instagram'dan evremcilik kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Keşke hepten kötü olsaydım. Dövseydin beni, sövseydin. Dayağın acısı kalbin acısından hafif olurdu. Tüm suçu kötülüğüne mal etseydin. Beni anlamamış değil, dinlememiş olsaydın. Duymuş da başını çevirmiş değil, duymamış olsaydın. Yaşlı adamın gözlerinden süzülen yaşları fark etmedi Arif. Yüzüne bakmadan konuşuyordu. Öyle ya, bildiği buydu. Ellerini arkasında kavuşturmuş, pencereden dışarıyı seyrederken 58 senelik hayatı boyunca yapmadığı bir şey yapmıyormuş gibi davranıyordu. Sanki senelerdir biriktirdiklerinden değil, dışarıda neler olduğundan bahsediyordu babasına, hep yaptığı gibi. Çocuklar top oynuyor, diyordu. Manav siparişleri getirmiş. Karşı apartmanın kapıcısı sigarasını yine yere attı diyordu sanki. Sanki içi değildi de bahsettiği, pencereden baktığı dünyaydı. Sesi sakin, sesi çekingen. Yapılı bedeni çökkün, sert bakışlarında ince bir hüzün. Ne olurdu konuşsaydık baba? Sen bilmiyor gibi yapmasaydın. Ben suçlulukla dost olmasaydım. Bak şimdi istesen de konuşamazsın. Neye mal olurdu bir aferinin? Bana yarım metreden yakın durmasın diye geri çektiğin ne fayda? Şimdi sabah akşam yatak yarası olmasın diye bebek pudrasıyla ovduğun bedenin. Ben sana kendimi anlatmayı çok istedim baba. Cahide ile boşanırken geldim sana. Baba dedim, boşanıyorum. Bıraksan devam edecektim. Sevmemiş ki beni diyecektim. Sevmemişim ki onu diyecektim. Baba boşanıyorum ama dert etme. Dünyayı yeni anlıyorum. Sevmek nedir? Yeni belliyorum. Bak sen hiç üzülme, ben seviniyorum. Babam diyecektim elin omzumdayken. Ben seni seviyorum. Çek git demeseydin bana. Git ne halin varsa gör. Bu yaştan sonra karı boşamak ne Arif, gözüm görmesin seni demeseydin, belki de olurdu be baba. Anladım sandığım dünya ağırlık olmazdı tek lafınla omzumda. Arkasını döndü Arif. Odaya göz gezdirir gibi yaparken baktı babasına. Söylediklerinin bu ruhsuz adamda bir karşılık bulacağından değil ya, yine de merak etti. Göz yaşlarını görünce de şaşırmadı ama. Yatağın yanındaki komodine sakince ilişti. Üst çekmeceden bir temiz mendil çıkardı. Sandalyeyi tek bir hamlede çekti, oturdu. Yaşlı adamın yüzünü, gözlerini, kırmızı burnunu silerken yüz ifadesi hiç değişmedi. Ama içinde bir şeyin değiştiğini hissetti. Gözlerine bakarak konuşmak istiyordu. Ben sen beni sev diye mühendis oldum baba. Diplomamı getirdim sana, öptüm elini. Bekledim ki gözüme bakasın gururla. Ben o sikindirik derslerden sen benle gurur duy diye hep en iyi notu aldım. Okurken olmaz dedim mezun olunca. Babam diplomamı görünce olacak. Baktın mı gözüme? Şimdi bile bakmıyorsun gözüme. Sen korkak bir adamsın baba. Önce adam ol dedin ya bana üzerimde cübbem, başımda kepimle görünce beni. Neden korktun? Artık sana muhtaç olmayacağımdan mı? Sami'nin oğlu mühendis çıkmış da babasını unutmuş demelerinden mi? Zaten Sami'nin oğlu şiir yazıyormuş demesinler diye yakmadın mı bütün defterlerimi? Ben bu amına koduğumun insanların memnun olsun diye 25 sene çalışmadım mı o işte? Kalkıp mutfağa gitti Arif. Patates püresi ısıtıyorum sana diye seslenirken dakikalardır ilk kez ses tonunun yükseldiğini fark etti, şaşırdı. Bağırmak hoşuna gitmiş olacak. Devam etti seslenmeye. Mercimek çorbası da yapmış kadın bugün. Seversin.